Ayrım 34, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 438. 03.33 Safiye'nin aklı kadının söylediği şeyi almıyordu.
Mümkün değil dedi Kara, annem ben doğarken ölmüş.
Zaten babanız ortaktı, anneniz değil diye açıkladı hoca. Safiye bizim halkımızdan bir kadından oldu.
Safiye başını sallıyordu. Kara'yla yarı kardeşti. Dakikalar önce uyanırken hissettiği huzur paramparça olmuştu. Yıllarca annesi hakkında hiçbir şey bilmemişti. Yalnızca Safiye 4 yaşındayken bir otobüs kazasında öldüğü söylenmişti. Babası hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Yetimhaneden önceki çocukluğuyla ilgili belli belirsiz anılarında bile sisli görüntüler, kokular, kulağındaki fısıltı, hiçbir erkek figürü yoktu. Annesinden kalan tek şey adı Almaz'dı.
İkiniz de sakin olun. Kadın ellerini kaldırıp avuçlarını ikisine doğru uzattı. Bu bir armağan, lanet değil.
Bu sözleri Safiye'nin kalbindeki şiddetli çarpmayı biraz yavaşlattı. Yine de Kara'ya bakamıyordu. Sanki onun varlığı Lord Kensington'ın iyi hatırasını biraz kirletmiş gibi mahcuptu. Safiye'nin zihni yetimhaneden alındığı güne gitti. Dehşet verici, umut dolu güne.
Reginald Kensington diğer kızların arasından onu bir melezi seçip evine getirmiş, ona kendine ait bir oda vermişti. Kara ve Safiye birbirine hemen bağlanmıştı. O küçük yaşta bile gizli bir bağı, birbirlerinde aile rahatlığını mı hissetmişlerdi? Reginald Kensington onlara neden gizli kardeşliklerinden hiç söz etmemişti?
Keşke bilseydim dedi Kara Safiye'ye doğru uzanarak.
Safiye başını kaldırıp baktı. Arkadaşının gözlerinde hiç suçlama yoktu. Bir an önceki öfke sönmüştü. Bütün gördüğü rahatlama, umut ve sevgiydi.
Belki de biliyorduk diye mırıldandı Safiye kardeşinin kucağına doğru eğilerek. Belki de derinlerde hep bildik.
Gözyaşları akmaya başladı. Artık yalnızca arkadaş değil, aileydiler. Uzun süre kucaklaştılar. Ama sonunda soruları yüzünden birbirlerinden ayrıldılar. Kara Safiye'nin elini bırakmadı. Hoca sonunda konuştu.
Hikayeniz Lord Kensington'ın Nabi İmran'ın mezarının başındaki heykeli keşfetmesine kadar uzanıyor. Onun bu olağanüstü buluşu bizim için çok önemliydi. Ubar'ın kuruluşuna kadar uzanan heykel, mucizeler kadınının mezarına gömülmüştü.
Bakire Meryem'in dedi Safiye. Kadın başıyla onayladı.
Gardiyanlar olarak içimizden birinin oraya yaklaşması, bulunan nesneyi incelemesi gerekiyordu. Doğru zaman gelince Ubar'ın kapılarının anahtarının kendini göstereceği söyleniyordu. Böylece Almaz gönderildi.
Almaz diye düzeltti Safiye, telaffuzun biraz bozuk olduğunu fark edince.
Almaz diye kararlı bir şekilde tekrarladı hoca.
Kara elini sıktı.
Buradaki bütün kadınlara mücevher adı verilmiş. Hocanın adı Lulu, yani inci.
Safiye'nin gözleri irileşti.
Almaz. Annemin adı Elmas'mış.
Yetimhane Almaz'ın aile adı olduğunu sanıyordu. Peki ona ne oldu?
Hoca Lu yorgun bir şekilde başını iki yana salladı.
Kadınlarımızın çoğu gibi annen de aşık oldu. Heykelin keşfini incelerken Lord Kensington'a çok yaklaştı ve o da annene. Birbirlerinde kayboldular. Ve birkaç ay sonra annenin rahminde bütün kadınlar gibi doğal yolla tohumlanan bir bebek büyümeye başladı.
Safiye sözcük seçimini biraz garip bulsa da bir şey söylemedi.
Hamilelik anneni paniğe sevk etti. Bizlerin bir erkekten hamile kalması yasaktır. Bu yüzden Lord Kensington'dan kaçtı, bize geri döndü. Doğum yapana kadar ona baktık. Ama sen doğduktan sonra gitmesi gerekti. Almaz kuralımızı bozmuştu ve sen de melez bir çocuk olarak saf rahim değildin.
Yaşlı kadın kabilenin yakut sembolü gözyaşı dövmesine dokundu. Safiye'nin dövmesi yoktu.
Annen seni Umman sahilinde Maskat'tan çok uzak olmayan Haluf'ta elinden geldiğince iyi bir şekilde büyüttü. Ama o kazayla öksüz kaldın.
Bütün bu süre zarfında Lord Kensington anneni ve taşıdığı çocuğu aramayı hiç bırakmadı. Bütün Umman'ı altüst etti, servet harcadı. Ama kadınlarımızdan biri görünmez olmayı seçtiğinde asla bulunamaz.
Belkıs'ın kanı bizi pek çok şekilde kutsamıştır.
Yaşlı kadın asasına baktı. Öksüz kaldığını öğrendiğimizde seni terk edemezdik. Götürüldüğün yeri bulup Lord Kensington'a haber gönderdik. Almaz'ı duyunca perişan oldu ama çöl aldığı gibi geri verir. Ona kızını geri verdi. Lord Kensington seni alıp ailesine soktu. Aranızdaki bağı anlatmadan önce ikinizin de yüreğin karmaşıklığını anlayacak kadar büyümenizi beklemeyi planladığını düşünüyorum.
Kara kıpırdandı. Av sabahı, babam bana önemli bir şey söyleyeceğini söylemişti. 16. doğum günümde duyacak kadar büyümüş olduğum bir şeydi. Zorlukla yutkunurken sesi titredi. Okul ya da üniversiteyle ilgili bir şey sanmıştım. Şey değil, değil.
Safiye elini sıktı.
Önemli değil, artık biliyoruz.
Kara gözlerinde büyük bir şaşkınlıkla ona baktı. Ama neden hala Ubar'ı bulmaya çalışıyordu anlamıyorum.
Hoca içini çekti. Erkeklere yasak olmamızın pek çok nedeninden biri de bu. Yastıktaki bir fısıltı, sevgililer arasında paylaşılan bir sır. Ama baban Ubar'ı bir şekilde öğrendi. Kayıp şehri aramasının nedeni belki de kaybettiği kadına yakın olmak içindi. Ama Ubar tehlikelidir, onu korumanın yükü ağırdır.
Yaşlı kadın bunu göstermek istercesine büyük bir çabayla yerinden kalktı.
''Ya bize ne olacak?'' diye sordu Safiye Kara ile birlikte ayağa kalkarak.
''Size yolda söylerim.'' dedi. ''Daha yolumuz uzun.''
''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu Safiye. Bu soru hocayı şaşırtmış gibiydi.
''Sen bizden birisin Safiye. Bize anahtarları getirdin.''
''Kalp ve mızrak mı?''
Kadın onaylarcasına başını salladıktan sonra dönüp yürümeye başladı.
2000 yıl sonra Ubar'ın kapılarını açmaya gidiyoruz.
Dördüncü kısım, İrem'in kapıları. 16. bölüm, kesişen yollar. 4 Aralık 05:55, Dofar Dağları. Gökyüzünün doğu tarafı aydınlanmaya başlarken Omaha geçidin başında minibüsü yavaşlattı. Yol karşı taraftan aşağıya doğru devam ediyordu. Tabii bu girintili çıkıntılı taşlarla kaplı patikaya yol denebilirse. Son 10 mildir sürekli hoplayıp zıplamaktan beli ağrımıştı. Frene bastı. Yol dağlardaki son geçitte zirveye ulaşıyordu. İleride dağlık arazi tuz ovalarına ve çakıl taşı kaplı düzlüklere dönüşüyordu. Dikiz aynasından yeşil süpürge otu tarlalarında otlayan sığırları görebiliyordu. Değişim çok aniydi. Minibüsün iki yanında kırmızı kayalar uzanıyor, ara sıra geçidin üstünden esen rüzgarla bükülen kırmızı kabuklu, saçaklı ağaç kümeleri göze çarpıyordu. Boswellia sacra, nadir bulunan değerli tütsü ağaçları. Omaha frene basınca Painter hafif uykusundan irkilerek uyandı.
''Ne oldu?'' diye sordu uykulu bir şekilde. Bir eli kucağındaki tabancasına gitti.
Omaha ileriyi işaret etti. Kurumuş dere yatağından aşağıya inen kayalık ve tehlikeli yol dört çekerli araçlar içindi.
''Bundan sonrası aşağıya iniş.'' dedi Omaha.
''Burayı biliyorum.'' dedi Barak arkalarından. Bu adam hiç uyumuyor gibiydi. Dağların arasında ilerlerken Omaha'ya gideceği yönü fısıldayıp duruyordu. ''Burası Dikur Vadisi, yani Anılar Vadisi. İki yandaki yamaçlar antik mezarlıktır.''
Omaha vitesi taktı. ''Umarım bizim mezarımız olmaz.''
''Neden bu taraftan geldik?'' diye sordu Painter. Üçüncü koltuk sırasında birbirine doğru yaslanmış olan Coral ve Danny kıpırdanıp doğrularak dinlenmeye başladılar. Barak'ın yanında oturan Clay başını arkaya atmış horlamaya devam ediyordu. Barak Painter'ın sorusunu cevapladı.
Dağlardan vadiye inen bu yolu yalnızca yerel şahra kabilesi bilir. Hala buradaki ağaçlardan geleneksel tarzda tütsü toplarlar.
Omaha şahra kabilesinden biriyle hiç tanışmamıştı. Münzevi bir gruptu. Teknolojide neredeyse taş devrinde bulunuyorlardı. Geleneklerin içinde donup kalmış gibiydiler. Dilleri uzun uzun araştırılmıştı. Melodik dilleri modern Arapçaya benziyordu ve 8 ilave fonetik hece içeriyordu. Zaman içinde dillerin çoğu ses kaybeder, olgunlaştıkça daha rafine hale gelirdi. İlave hecelerde şahra dili bütün Arabistan içinde en eskisi olarak kabul ediliyordu. Ama Şahra kendini Ubar'ın ilk hükümdarı olan Kral Şeddat'ın isminden dolayı Ad kavmi olarak görürdü. Sözlü aktarılan geleneklere göre bunlar Ubar'ın ilk yerlilerinin torunlarıydı. Milattan sonra 300'de yok olmuşlardı. Aslında Barak şu anda onları Ad kavminin bir zamanlar kaçarken yok olduğu yoldan aşağıya indiriyor olabilirdi. Özellikle etraftaki mezarlarla gölgelendiği için insanın içini ürperten bir düşünceydi bu. Barak sözlerini tamamladı.
Vadinin dibinden Şisur'a varmak için yalnızca 30 kilometre kalıyor, o kadar uzak değil.
Omaha en düşük vitesle saatte 5 mil hızla inişe başladı. Daha hızlı gitmek gevşek toprakta aşağıya kaymak anlamına gelebilirdi. Onun bütün tedbirlerine rağmen minibüs buzun üzerinde gidiyormuş gibi sık sık kayıyordu. Yarım saat sonra Omaha'nın direksiyonu tutan elleri ter içinde kalmıştı. Ama en azından yükselen güneş gökyüzüne tozlu bir pembelik yayıyordu. Omaha bu rengi tanıyordu, fırtına geliyordu. Birkaç saat içinde vuracaktı. Kumlardan havalanıp gelen rüzgar şimdiden vadide esiyor, minibüse çarpıyordu. Omaha nehir yatağındaki bir virajdan dönerken önlerinde iki deve ve bir çift cübbeli bedevi belirdi. Omaha frene fazla sert asıldı, minibüsün arkası savruldu, yolun kenarındaki taş yığınlarına tehlikeli bir şekilde çarptı. Minibüsün metali eğilip büküldü, taşlar yuvarlandı. Clay bir homurtuyla irkilip uyandı. Üzerlerine balyalar ve aşırı dolu sepetler yüklenip bağlanmış olan iki deve başlarını sallayarak stop eden minibüsün yanından geçti. Bütün evi sırtlarında taşıyor gibiydiler.
''Göçmenler'' dedi Painter, kurumuş su yolundan yukarı çıkan aynı şekilde yüklü develeri, katırları ve atları işaret etti. ''Fırtınadan kaçıyorlar.''
''Herkes iyi mi?'' diye sordu Somaha debriyaja basıp vitesle uğraşırken. Minibüs sarsılarak yeniden yürümeye başladı.
''Neye çarptık?'' diye sordu Coral devrilen taşlara bakarak.
Danny mezarlığı dolduran benzer taşları işaret etti.
''Üç taşlı anıt'' diye cevap verdi. ''Antik dua taşları. Her biri küçük bir piramit oluşturmak için birbirine yaslanan üç taştan oluşur.''
Omaha taş yığınlarına dikkat ederek yoldan aşağı inmeye devam etti. Nehir yatağına doğru yaklaştıkça trafik yoğunlaşırken bu iş gittikçe zorlaşıyordu. İnsanlar yığınlar halinde çölden kaçıyordu. ''Kimsenin dağlardaki bu arka kapıyı bilmediğini söylediğini sanıyordum.'' dedi Painter Barak'a. Arap omuz silkti.
''Kum fırtınalarının en büyüğüyle karşılaşınca en yüksek yerlere doğru gidersin. Bahse girerim bütün nehir yataklarına böyle tırmanıyorlardır. Ana yollar daha da kötüdür.''
Yayın geldikçe radyodan düzenli raporları alıyorlardı. Kum fırtınası büyüyüp Eastern Seaboard kadar olmuş, saatte 80 mil hızla ilerliyor, kum tepelerinin yerlerini değiştiriyordu. Ve en kötüsü bu da değildi. Sahilin açıklarındaki yüksek basınç sistemi içeriye doğru ilerlemeye başlamıştı. İki fırtına sistemi Umman çölü üzerinde buluşacaktı. Bu yüzyıllardır görülmemiş bir fırtına meydana getirecek nadir bir karışım olacaktı. Güneş doğarken bile kuzey ufku dumanlı bir karanlıkla örtülüydü. Dağ yolundan aşağıya inerken karşılarındaki fırtına gittikçe yükseliyor, yükseliyor, devasa bir dalgaya dönüşüyordu. Sonunda vadinin dibine ulaştılar. Yamaçlar iki yana ayrılıyor, kumluk düz ovalara dönüşüyordu.
''Rubül hali'' dedi Omaha, ''boş bölge.''
Bir isim bundan daha uygun olamazdı. Önlerinde kenarlarında mavi beyaz tuz düzlüklerinin bulunduğu geniş gri bir ova uzanıyordu. Daha ileride bütün Arabistan'ı kaplayan uçsuz bucaksız kum tepelerinin kırmızı çizgileri görünüyordu. Bulundukları yerden kumlar pembe kahverengi mor ve kızıl görünüyordu. Tam bir renk cümbüşüydü. Omaha yakıt göstergesine baktı. Şans bu ya, Şisur'a varmalarına yetecek kadar yakıtları vardı. Tek rehberleri olan çöl fantomuna baktı.
30 kilometre doğru mu?
Barak arkasına yaslanıp omuz silkti.
Yaklaşık.
Başını iki yana sallayan Omaha öne dönüp ovada ilerlemeye başladı. Hala birkaç kişi dağlara doğru yürüyordu. Göçmenler fırtınaya doğru giden minibüsle ilgilenmiyorlardı bile. Bu onlar için aptalca bir yolculuktu. Minibüsteki kimse konuşmuyordu. Gözleri fırtınaya odaklanmıştı. Duydukları tek ses tekerleklerin altındaki kumların ve taşların sesiydi.
Ortam uygun olunca Omaha hızını saatte 30 mile çıkarma riskine girdi. Rüzgar ne yazık ki her yarım milde bir hızlanıyor, tepelerden kum akıntısı getiriyordu. Şisur'a vardıklarında minibüste boya kalırsa şanslılardı. Danny sonunda konuştu. ''Bunun geniş bir ova olduğuna inanmak zor.'' Clay esindi. ''Neden bahsediyorsun sen?'' Danny öne doğru eğildi. ''Burası her zaman çöl değildi. Uydu haritaları kumun altındaki antik nehir yataklarını, gölleri ve akıntıları gösteriyor. Bu da Arabistan'ın bir zamanlar çayırlar, ormanlar, su aygırları, su buffaloları ve ceylanlarla dolu olduğunu söylüyor. Yaşayan bir cennet.'' Clay etrafındaki çorak araziye baktı. ''Bu ne kadar zaman önceymiş?'' 20 bin yıl önce. O zamandan kalma neolitik yerler bulabilirsiniz hala. Baltalar, kazmalar, ok başları.'' Araziyi işaret etti. ''Sonra Arabistan'ı çöle çeviren aşırı kuraklık dönemi başlamış.'' ''Neden? Bu değişimi başlatan ne olmuş?'' ''Bilmiyorum.'' Clay'in sorusuna yeni biri cevap verdi. ''İklim değişikliğinin nedeni Milankoviç döngüsüydü.'' Dikkatler konuşan kişiye döndü. Coral Novak. Coral açıklamaya devam etti. Yerküre güneşin etrafındaki yörüngesinde periyodik olarak sallanır. Bu sallantılar veya yörüngesel zorlamalar devasa iklim değişikliklerine yol açar. Arabistan'ın, Hindistan, Afrika ve Avustralya'nın bir kısmının çölleşmesi gibi. Ama yerkürenin sallanmasına yol açan şey nedir diye sordu Clay. Coral omuz silkti. ''Sadece devinim olabilir. Yörüngelerdeki doğal, periyodik değişimler ya da daha çarpıcı bir şey olabilir. Yerkürenin iki kutuplu vuruşu, jeolojik tarihte 1000 kez olan bir şey. Ya da yerkürenin nikel çekirdeğinin dönüşünde bir duraklama olabilir. Kimse tam olarak bilemiyor.'' ''Her nasıl olduysa sonucu bu olmuş.'' dedi Danny. Karşılarındaki kum tepeleri bazıları 180 metre yüksekliğinde olan kırmızı devasa tümseklere dönüşmüştü. Kum tepelerinin aralarındaki çakıl taşları varlığını koruyor, kum caddeleri denen kıvrımlı karmaşık yollar yaratıyordu. Bu labirentlerde kaybolmak çok kolaydı ama kum tepelerinin üzerindeki daha direkt rotalar en sağlam aracı bile çıkmaza sokabilirdi. Riske giremezlerdi. Omaha ileriyi işaret edip dikiz aynasından Barak'a bakarak ''Burada yolu biliyorsun değil mi?'' diye sordu. Devasa Arap yine omuz silkti. Her şeye verdiği doğal cevaptı bu. Omaha yüksek kum tepelerine ve ötesine baktı. Karanlık kum duvarı ufukta yükseliyor, büyük dumanlı bir yangın üzerlerine doğru geliyormuş hissi veriyordu. Yanlış dönüş yapacak zamanları yoktu. 34. ayrımın sonu. Sayfa 451.